Ayrım 3. Sezen, Teoman Hekimoğlu, sayfa 39. Nursel'in öldüğüdür. Açelya bir gölge çiçeğidir. Değişik renklerde ve bol tomurcuklanan bir çiçek ise de gölgededir. Küçük orman gülü de derler ona. Toprağı funda toprağı, mekanı loştan karanlığadır. Hafif tertipli bordu bulamacıyla, özenle bakılmazsa bir sonu bile olamayacaktır. Yeni gelişen filizleri de, dal veresi budakları da ortalık yerde, alnı da güneşte olursa ölmelere namzettir. Küser, kurur, kalır. Kuytudur çaresi, ille de kuytudur. Saklanmak, gizlenmek, yok kalmaktır kaygısı. Kıyıda, köşede, gözlerden ırak olsa, daha ötesine özenmez. Az biraz su serpilse yapraklarına, o da akşamdan akşama kâfi gelir. Gayrısını aramaz hiç. Öykünmez bir çiçektir açelya. İçeride de durur, dışarıda da. Ne hanededir gözü, ne de handa. Çürümüş bitkilerden saksı harcı yeter de artar verimsiz toprağına köklerini iliştirmek için. Ve her ne ışığa aldanıp, her hangi renge çalarsa çalsın yüreği, beyaza kesecektir nihayet. Zaten saplamaz kökünü, öyle yere, göğe açelya. Usulca ilişir, kıvrılır bir kenara. O gömüldüğü çukurda başına ne haller gelirse gelsin, orada kalacaktır. Korunamayacağı bir köşede. Açelya. Nursel ilk defa bir cuma, öğleden sonrasının bu topraklara tanıdık sükunetinde girmişti çiçekçi dükkanına. Bir ilkbahar günüydü. Arka bölmede jelatinli kağıtları orta yerinden ikiye kesmeye, böylelikle masraflardan tasarruf etmeye çalışan Süreyya, kapının sesini duyunca kafasını uzatmış, Nursel'i görünce bu silik gölgeli kadının çiçek almaya gelmiş bir müşteri olamayacağını hemen anlamıştı. Olsa olsa bir adres sorabilirdi. Bir merak vurgusuyla seslendi. Buyurun. Ben olduğundan daha zayıf görünmesine sebep olan siyah bir pardüsü vardı kadının üzerinde. Düğmeleri eksik, ilikleri genişlemiş, belli ki hanidir giyilmiş bir pardüsü. Uzun ve yağlanmış saçlarını da kısmen saran sönmüş, sarı bir şal duruyordu omuzlarında ya da daha çok bir kumaş parçası. Kadın sanki hiçbir yerden gelip hiçbir yere gidiyordu. İçinde nicedir büyümüş yabani otlar seçilebiliyordu Süreyya'nın gözleriyle. Üst katı soracaktım, kiralık mı? Kadının boğazından çıkan kısık ve hışırtılı ses adeta bir yılanın kuru yapraklar üzerinde sürünmesini andırıyordu. Süreyya jelatinli kağıtların başından kalktı, ön tarafa tezgahın yanına geldi. Evet kiralık, siz kendiniz için mi sormuştunuz? Evet, acaba kirası ne kadar yapıyor? Kirası uygun da biz aslında aile düşünmüştük. Siz tek mi kalacaktınız? Biz derken sadece amcasını hesaba katıyordu aslen. Kendisi evi bu kadıncağıza vermeye ansızın ve nedensiz razıydı. Tek, evet. Kadının tek diyerek duraklamasından ve sol avucunu yumuşakça karnına değdirmesinden şüphelenebilirdi Süreyya o an. Ama öyle olmadı. Evin içini görme gereği dahi duymayan genç kadınla birkaç satırlı konuşmanın ardından uyduruk evin resmen kiralanması için uyduruk bir sözleşme düzenlemek ve anahtarları teslim etmek üzere ertesi gün benzer saatlerde görüşmek sözüyle ayrıldılar. Kadın aksak adım kapıya yürüdü. Ayağını süreyerek biraz da sanki arkasına baka baka çıktı gitti. Bu gecelik kalabilecek hiçbir yeri yoktu. İçinde çoğalan bir başınalığı dahil. Ertesi gün sözleşilenin sonrasında bir saatte geldi Nursel mahalleye. Süreyya akşamdan amcasıyla konuşmuş, onun da fikrini alıp el yazısıyla bir kira sözleşmesi hazırlamıştı. Pulsuz, damgasız kağıdı imzalamak için titrek ellerini uzattığında, kırık tırnakların başlarında beklediği uzun, beyaz parmakları seçildi kadının ilk defa. Eğreti ilk ve son kez atıldığını haykıran, uydurma, kargacık burgacık karalamayı imza diye kondurdu kağıdın üstüne. Ne tanımı ne güveni vardı attığı nişanın ve ne tanınacak ne de güvenilecek tarafı. Sözüm ona imzanın sahipsiz son noktasıyla başını az kaldırıp Süreyya ile göz göze geldi. Apaçık bir maviydi gözleri. Yıllar süren esaretin ardından özgürlüğe kaçan mahkumun göğe ilk bakışında gördüğü renkti. Bakışlarını kaçırıp, akşama eşyalarım gelecek de diyiverdi. Tabii tabii ben de buralardayım zaten, ilgileniriz merak etmeyin. Anahtarlarınız burada, buyurun. Şu dış kapınınki, diğeri de yukarının diye yanıtladı Süreyya. Genç kadın bir paket lastiği marifetiyle birbirine tutulmuş iki anahtarı yavaşça ve nasılsa hiç şıngırdatmadan alıp kayıp sayılabilecek bir sağ olun ile çıktı. Ve Süreyya'nın da En fazla genç kadın hiç mi hiç dönüp de tek bir çiçeğe, tek bir yaprağa bakmaması tuhafına gitti. Öyle solgun, metruk çıkıp gitti kadın. İçine ne sığdırabilir ki diyeceğin turuncu bozması ufak bir çanta taşıyordu yanında. Dükkanın yanından kıvrılıp daha henüz yabancılık çektiğini açık eden ufak adımlarla binaya girdi. Demir kapının soğuk ve gevşemiş tokmağını üzerinde el izini bırakmadan tutuyordu hala. Tozlu merdivenlere baktı, sonra yürüdü. Tek katlı yapının yüksekliğinden ne olacaktı da sanki yine de binanın gizli bir derinliği vardı. O merdiveni çıkarken zaman uçuyor mu yoksa emekliyor mu bilemedi. Anahtarı cilası dökmüş daire kapısının kilidine soktu. Kendine çekerek çevirdi. Kapı yapışmış gibi bir çıtırtıyla sarsıldı, aralandı. Nursel, akşamın askısında asılı bekleyen sorularla kapıyı itekleyip içeri adım attı. Aralıkta dikilirken evin içinde baktığını görürmüş gibi değildi. Eskimiş kapıyı beyaz yemiş parmaklarıyla yakaladı ve kendini içeri, dünyanın geri kalanını aklı sıra dışarı kapattı. Sırrı bu hayatın dillerinde ve kitaplarında olmasın, bilinmesin istedi. Bina boşluğunun otomatik ışıklandırması bir hıçkırık sesiyle Nursel'in kapısının üstünde söndü. Nursel'in bu eve ilk girişi böyle olmuştu. Akşamında eşya demeye şahit ister 3-5 çulu, memnuniyet yoksulu iki adamın sürdüğü eski bir otomobilin bagajında gelmiş, Nursel de her nasılsa o akşamın ardından günlerce ortalarda görünmemişti. Ne yediği, ne içti, dahası yukarı katta bir başına neler ettiği bir merak konusu olmuşsa da ne Süreyya ne de amcası kapısına dayanmamıştı elbet. Neredeyse 20 gün sonra bir öğleden sonra ılığında bahçe kapısının önünde bir hayalet gibi aniden belirdiğinde Süreyya onu fark etmiş ve karın bölgesindeki şişliği de ilk o zaman görmüştü. Ne yani, hamile miydi bu kız? Fakat ne zamandan beri, ne vakit karnı böyle büyümüştü, üstelik babası neredeydi ki? Cevapsız nice sorular bir dert değildi de Süreyya ve amcası için mahalleli, konu komşu bir maraza çıkarmasaydı bari. Genç kadın dükkandan yana başını hiç çevirmeden kaçak adımlarla eve yöneldi. Karnı sahiden epey belirginleşmiş, hem saçı başı dağılmış da sanki hırpalanmış bir haldeydi. Nursel yukarıya vardığında üzerinden dökülen renksiz mantosunu kapının önünde yere sermiş, minik ellerinin arasında hünerle kaybettiği naylon bir poşetin buruşu arasından 5 dal çiftli sarılmış esrarlı sigaralarını açık etmişti. Şeffaf, incecik bir kağıda sarılı kalın intihar tomarları. Hemen olduğu yere duvarın dibine çökmüş, yerdeki mantosunun cebinden artık iyice titremeye başlamış parmaklarıyla bir kutu kibrit çıkarmıştı. Kibritin kükürtlü mavi dumanı iki göz kırpması arasında esrarlı tütünün koyu beyaz zehirli dumanı tarafından boğulmuştu. Peş peşe alınan nefesler gittikçe derinleşiyor, genişleyen göz bebeklerine rağmen Nursel her geçen saniye biraz daha az görebiliyordu. Ardından bir sigara daha yaktı. Çektiği nefeslerin derinliğine şaşırmıyordu uzun zamandır. Çoktan pes etmiş gibiydi hesapsız. Kendi küllerini sarıp bir nefes daha çekti Nursel ve ardından bir tane daha. Sonunda kendisini iyice kalçaların üzerine bıraktı. Boynunu tutmakta güçlük çekiyor, dili ağzının içinde şişmeye başlıyordu. Birazdan soğuk ve sanki nemli zemine uzanmış, derinleşen bir loşlukta elleri, kolları kıpırtısız bir sınırda bekliyordu. Kehri barımsı bir aydınlık sarı duvara tehditkar gölgeler gömüyordu. Zemin marleydi. Çatlak, yırtık, yer yer çukurlu, sanki böyle bir işe pek uygun olmayan bir aletle kazılmaya çalışılmış gibi. Baş dönmeleri yeniden patlıyordu. Mutfakta hala birkaç akşam öncesinin bulaşığı, yerlerde pamuklu bez parçaları ve her şeyi birbirine bağlamak için tozdan bir örtü seriliydi. O ise sanki her şeyden uzak bir gölgeler uçurumunun dibinde gibiydi. Önce uykuda, sonra da düşlerin mutlaklığında eritti, yitti. O koskoca bir sessizliğe gömülü küçücük evdeki yalnızlıkla buluşması, görünmez olduğu onca zamankiyle aynıydı yine. Ve iki büklüm halde duvar dibinde uyuyakalmadan önce ona gülümsemeyi hatırlatan hiçbir anısı yoktu sanki. Zaman ayan beyan apaçık ortalık yerde koşuşturdukça Nursel usulca saklanmaya devam etti herkesin gözlerinden. Ay başından ay başına o da iki kelam ile kiranın ödenmesi dışında sanki alışveriş yapmaya dahi çıkmaz gibiydi. Aylar geçip de Nursel kucağında kirli bir battaniyeye sarılı, kupkuru bir bebeğiyle sabahın kimliğini bulamadığı bir saatte belirdiğinde Süreyya akşamdan dükkanda kalmış, uykusuzluğun iteklemesiyle kapının önünü süpürüyordu. Bir an, bitmez bir an birbirlerine baktılar. Nursel ve Süreyya. Haykırışlar vardı kadının gözlerinde ya, dili sustu ama. Gecenin kokusu sinmişti üzerine. Artık hallice bindirmiş olan yaz mevsimi, buğday omuzlarını açıkta bırakan bir elbisede gösteriyordu kendisini. Saçlarında kızıllık vardı, bir yangının artığı, masum bir yanı, kirletilecek bir tarafı vardı Nursel'in. Onu tahrik edici kılan da bu olmalıydı. Her ikisinin de düşüncelerinin kelimesi yoktu. Kadın nedenlerini, sebeplerini kaybetmiş gibi kararsız döndürdü bir mürekkep okkasının dibi kadar parlayan gözlerini. Ve sokağa teslim oldu adım adım. Süreyya'nın kafasında kıvılcım kanatlı kelebekler uçuştu birden. Elindeki çalı süpürgesini bir kenara attığı gibi kilit vurmadan çekip örttüğü kapıdan çıkıp Nursel'in peşine düştü. Az ötede kadından çok kız kadar kalmış Nursel, alelacele ve tarafsız adımlarıyla ilerliyordu. Gizlice onu izleyen Süreyya anladı ki mahfına mecburi istikametlerle çevriliydi her yanı ve Nursel yaşamak denen illete esirdi. Kadının ağırlıksız adımları bir köşe kenarda, izbe bir evin tahta kapısı önünde durakladı. Çabucak arkasını kolaçan eden kadın kapıyı ürkekçe yumrukladı. Süreyya az ileride eğilmiş bir elektrik direğinin arkasında siper aldı. Sanki kadını acımasız bir merakla izleyen göz çukurları derinleşti. Açılan kapıdan topluca bir kadının kara kolları uzandı. Adeta baygın, henüz başını tutamayan bebek hoyratça elden ele aktarıldı. Kapı sağırca Nursel'in yüzüne örtüldü. Kadın elbisesinin yakalarını çökmekte olan sıcağa rağmen üşürmüş gibi çekiştirerek hızlı adımlarla geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Süreyya kendisine doğru yaklaştığını fark eder etmez yüzünü duvara dönüp başını öne eğdi. Her adımda daha da hızlanan Nursel onu tanımadan yanından geçti. Başını kadının ardı sıra kaldıran Süreyya yeniden onun peşine takıldı. Sur dibine kadar süren bu kovalamasız takip, Nursel'in bir sokak bitiminde bezgince iki adımın seçilebildiği bir otomobile binmesiyle son buldu. Süreyya bir müddet kadını oradan tasviri zor ve dönüşü olmayan bir ümitsizliğe götüren otomobilin arkasından baktı. Bu, kadının eşyalarını eve getiren arabanın ta kendisiydi. Akşam Süreyya için besbelli bir biçimde dar geldi o gün. Dükkanın içinde bir aşağı bir yukarı varımsız voltaları duvar diplerinden döndü boyuna. Eve de gitmedi yine. Derken güneşin oralardan sıvışmasından hayli sonra Nursel göründü inci taneleri gibi dizilmiş kimi yanmaz sokak lambalarının altında. Bahanesiz kapının önüne koştu genç adam. Kısacık bir duraklamanın ardından sanki teşhirlikleri topluyormuş gibi sağına soluna bakındı. Kadın kucağında zayıf kollarına alenen ağır gelen, muşambaya benzer parlak bir çaputa sarılı el kadar bebesiyle dükkanın önüne vardı. Hırpalanmış, neredeyse zedelenmişti az biraz daha. Karşılıklı asılı kaldılar asılı kalmış zamanda. Nursel'in incecik, kırılgan bedenini saran parlak beyaz teni ay ışığı ile suç ortağıydı. Güzeldi kadın, bir mezar gibiydi güzelliği ama sessiz, soğuk ve ürpertici. Öyle ki yasaklanmış, lanetlenmiş duaları bilmeden güzel diyemezdiniz ona. Korkabilirdiniz belki, yine de içinde gizli kalmış hazineler olduğu fikrine saplanırdınız. Ve bu terk edilmiş bir güzellikti. Kadının kendisi tarafından terk edilmiş. Saatin tiktakları boşlukta zamanın görünmez ağını örerken ne kadar öylece bakıştılar kimse bilemedi. Süreyya zaten konuşası değildi ya, Nursel de tek söz etmedi. Ne bir söz ne de soru. Cevabını duymak istemedi, sorular sormuyordu nicedir. Herhangi bir sırrı ele veren tek bir kelime sarf etmiyordu. Tek bir hece, tek bir harf ya da... Kadın yüzünü yalnızlığa dönüp yürümeden hemen önce kucağındaki bebeğe baktı Süreyya. Serinlemiş gecede çoktan silmiş bir parçacık bedendi bebek. Bütün dünyada tek bir güzel çocuk vardı ve bütün anneler de ona sahipti. Ama besbelli Nursel'in hali yoktu. Birikmiş günahlarını ve yerlerdeki kendi kırıntılarını orada bırakıp gitti Nursel. Süreyya'nın pervasız bakışları arasında binaya girdi. Sonra gecenin uzun, kara eli uzandı kapanan kapıya. Ve kader mahallesinde herkes için bir parça yalnızlık dolaşıyordu salyalı, hasta bir köpek gibi. Ulumadan, hırlamadan ve sinsice. İlerleyen günlerde Fikri amca, üst kat kiracısı kadının kucağındaki bebeği sorgular tavırlarla durumun nezaketinden bahsetti birkaç defa. Fakat Allah bilir ne biçimde günü gününe ödenen kiradan dolayı olacak fazla da kurcalamadı konuyu. Üç vakte kalmadan doğan bir sessizlikle unuttu bile meseleyi. Tekrardan sokağın tenalaşan akışına, arkadaşlarının gürleşen dedikodularına döndü. Beri yandan ise Süreyya geceler boyu aşağıda yukarıdan topuk tıkırtıda dinlemekteydi. Artık ağır ağır görüyor ve biliyordu sanki olanı ve henüz bitmeyeni. Çiçekçi dükkanının gündelik hareketsizliği iyiden iyiye artmış, upuzun yaz günleri boyunca bazen Tek papatya satmadan kepenk iner olmuştu. Herhalde şu dükkana kira veriyor olsalardı, mümkünü yok sürdüremezlerdi işlerini. Böylesi bir iş bile sonunda günde bir tas çorbaya şükredecek hale getirmişti insanı. Yok ya, Fikri amca haklıydı galiba. Bitmişti buralarda çiçekçilik filan. Artık mezata bile iki, bazen üç haftada bir gider olmuşlardı. Sonlanmaz bir sabırla ve tanımlanmaz bir umutla ayak sürüyordu Süreyya dükkanda. Bir anlayan kendisiydi oysa, bir anlayan kendisi. Bir sonraki karşılaşmalar hiç de Süreyya'nın zannettiği şekilde olmadı. Kadın bir öğlen öncesi kapıdan çıktı, genç adamdan yana başını dahi çevirmeden yürüyüp süzüldü tozlu sokakta. Tek farklı ki bu sefer bebeği kucağında değildi, evde bir başına mı bırakmıştı ki bir lokmacık canı? Neler yapıyordu böyle bu kadın? Bir önceki takibiyle aynı istikamette ilerliyordu Nursel. Süreyya kadının çıkmasının hemen ardından bir koşu üst kata fırlamış, elindeki yedek anahtara rağmen içeri süzülmemişti fakat. Kapıya yaslanıp şöyle bir dinlemiş, hiç ses alamayınca da bu defa çabucak Nursel'in arkasından koşmuştu. Kadın her zamankinden çok daha telaşlı adımlarla sekerek yürüyorsa da henüz gözden gitmemişti. Süreyya adımlarını toparlayıp makul bir mesafeden iz üstüne koyulmuştu böylelikle bir daha. İkisi, biri diğerinden habersiz ard arda tümsek, çukur düz gittiler bir süre. Anlaşılan Nursel yine geçen seferki eve doğru gidiyordu. Demeye kalmadan az sonra aynı kapının önünde durdu Nursel. Tavırlarında bir hırçınlık, hareketlerinde kesik kesik bir devamsızlık dikkatinden kaçmamıştı Süreyya'nın. Bir yerlere yetişme kaygısından çok bir yerlere yetişememiş olmanın pişmanlığına benziyordu. Aynı kapının önünde aynı topluca kadının esmer kolları belirdi sonra. Bu kez bir itiş kakış değil, belki ama kısa süreli bir anlaşmazlık yaşandı apaçık. Gürültüsü Süreyya'nın bir daha tünediği sokağın öbür ucundaki elektrik direğin dibinden bile duyulabilen şiddette kapanan kapı. Nursel'i bir insan artığı gibi dışarıda bıraktı. Kaç yaşındaydı bu kadın? Zamanı ne zaman kaybetmişti? Saatin rakamları yere döküldü, vakit sustu. Nursel öylece kala kaldı kapının sağır kapanmışlığı önünde. Bir çare arandı iki yanında biraz sonra, biraz da darmadağın, bulamadı, koştu bu kez. Önünden geçtiği esnada arkasını dahi dönmedi Süreyya bu sefer. Gerek de yoktu zaten, Nursel onu görecek vaziyette değildi. Kadın eve varınca hiç duraksamadan yukarı kata koştu. Süreyya ise henüz caddenin başından fark ettiği, ardına kadar açık olan çiçekçinin kapısıyla irkildi. Fikri amcasının geleceği saatlerde değildi ya, peşinden ona yordu. Eyvahsız tamamladı adımlarını. İçeriği kolaçan etti, kimseler yoktu. Meğer ki kapıyı kapatmayı unutarak çıktığını keşfetmesi fazla sürmedi. Üst kata kulak kesilmeye koyulduğu anda, yaklaşık 20 dakika sonra Nursel ve artık Süreyya içinde malum olan o döküntü araba belirdi yine bir bilinmez yönden. Daha evvel gördüğü iki kılıksız adamdan sadece birini tanıdı bu defa. Biri daha vardı arabada, irice, şişman sayılacak. Üstleri çoktan dökülmüş, boyalı ve yağlı saçlı bir adam. Arabanın motorunu durdurmadan yolun kenarında bekleştiler bir müddet iki kişi. Bir alışverişin sonunda her ikisi de gıcırtılı kapılarını açıp indiler. Şişman olan kapısını örttüyse de direksiyonda olan diğeri sağ bacağını arabanın içinde tutup koluyla aralık kapıya yaslanmayı yeğledi. Şişman adam çiçekçiden yana başını ve bakışını döndürmeden binanın yan cephesine seyirtti. Öbür göçük suratlı olanı ise ters ve dik bir tavırla Süreyya'yı süzmekteydi. Tehditkar bakışları hissetmekte gecikmeyen genç adam, "Hay Allah!" diye iç geçirdi dükkanın gölge derinlerine çekilirken. "Fikri amcam da nerede kaldı?" Adamların her ikisi de az sonra aksi yönlerde gözden gitmişti. Süreyya'nın içine çöreklenen onulmaz telaşı, hayır sayılamaz bir şeyin habercisi olmalıydı. Arka taraftaki bölmesine sığındı önce. Döşemesi yamuk yatağa bıraktı kendisini. Elleri başını kavradı sıkıca. Yeniden ayağa kalktı, kapıya doğru yürüdü, vazgeçip geri döndü. Ne zaman göğsüne çekti anlaşılmayan derin bir soluğu koyverdi nihayet. Bu kez bilerek kapıyı kapatmadan hala cebinde olan üst katın yedek anahtarlarını şıngırdattı eliyle. Hemencecik açtığı dış kapının kilidi direnemedi bile bu hırsız ustalığındaki yanaşmaya. Sonra binanın ılımaz serinine süzüldü Süreyya. İkişer ikişer çıktığı basamaklar ayak tabanlarındaki her noktada hissedildi. Nursel'in kapısına ulaştığında duyduğu ise şen gülüşmeler, kısılmış sesli bir ağlaşma ile boğuk inintiler arası kimliksiz seslerdi. Nursel yukarı katın penceresinden sokağa giren arabayı hemen tanımış, yalın ayak aşağı koşup dış kapının kilit dilini çekmişti. Daha artık ellerinin titremesini bastıramıyor, arka odada yere bıraktı bebeğinin dinmez ağlamasını bile işitemiyordu. Bir koşu yukarı tırmandı, kapıdan girmesiyle cayıp gerisin geri dışarı çıkması bir oldu. Hadi artık Allah aşkına cümlesi dilinin dönemeçlerinde, ruhunun diplerinde ve bedeninin her zerresinde bir tesbih duası gibi yineleniyor, kafasının içinde yankı buluyordu. Bir yandan aşağı bakıyor, parmaklarının birbirine geçirmiş karnındaki ürpertiyi duyumsuyordu. Hadi artık Allah aşkına. Şu çiçekçideki oğlan da bela olmasaydı bari. Aşağı kapının eskimiş menteşeleri kapının açıldığını müjdelediğinde Nursel bir seyirme nöbetine yakalanmak üzere eşiğe çömelmişti. Hemen aşağıya eğilip gelinin kimliğinden emin olunca 10 küsür basamağa 2 adım daha aldı. Ver dedi haykırışının şiddetini içine doğru savurarak. Ver şunu. Dur kızım alacaksın istediğini çık bakalım yukarı sen. Versene işte şimdi çıkar şunu nerede? Lan yürü yukarı biri gelecek şimdi yürü. Tamam tamam ama ver yeter ki diye yırtılmış bir çaresizlikle inledi kadın. Bu zırıltı da ne burada ya? Amma da yaygara yapıyor bu velet dedi şişman herif kapıyı örterken. Lan içeride başkası yok değil mi? Karambole gelmeyelim burada. Yok yok hayır. Bebeğe bakma sen susar şimdi. Ne olur ver hadi. Nursel'in cümleleri artık tamamlayamadığı nefesleri yüzünden bozuk hecelere bölünüyordu. Adam koca kıçından düştü düşecek, diz vermiş ve yer yer parlamış kumaş pantolonun arka cebinden pütür pütür soyulmuş deri bir cüzdan çıkardı. Cüzdanın kanatları arasında katlanmış buruşuk kağıtlar ve kırık olduğu kadar kirli dişli bir de tarak çıktı. Adam kıllı ve kalın boğumlu parmaklarıyla cüzdanın iç bölümünden kare biçimli katlanmış bir jelatin sıyırdı. Hadi ya dayanamıyorum. Dur güzelim yiyeceksin şimdi tokadı. Müşteriye böyle muamele edilir mi hiç? Ayıp ama diyerek tersledi onu herif. Daha fazla zapt edemedi elleriyle adamın oyun edip kaçırdığı jelatinin üzerine atılan Nursel, kaptığı paketi avucunun içinde zarifçe bir uğur böceğini tutuyormuş gibi özenerek mutfağa koştu. Zehre bu kadar yakın olmak bile, onu elinde tutmak bile kaygılarını giderdi ve onu yatıştırdı. Bir parça pamuğu aldı, lekeli bir çay tabağına yerleştirdi. Nereden bulduysa bir kolonya şişesinin kapağını açtı ve baş parmağı ile şişenin ağzına bastırıp pamuğun üzerine döktü. Kibritini yerden aldı ve alkole bulanmış pamuk öbeğini yaktı. Yumuşak, mavimsi bir alev yükseldi. Baş tarafı eğilmiş bir çay kaşığına jelatinin içinden dökülen bir toz koydu ve kaşığı yanan pamuğun üzerine yerleştirmeden bir iki damla su kattı. Kaşığın içine koyduğu tozun önce sıvının içinde karışmasını sonra da ısınırken kahverengiye dönüşmesini seyretti. Ansızın ateşin üstündeki sıvının üzeri cızırdamaya başladı. Şimdi iyiden iyiye terliyordu. Tek elle daha önce kullanmış bir şırıngayı en alt çekmeceden çıkardı. Birkaç kez pompaladı ve içindeki havayı boşalttı. İğnenin ucunu hala sol eliyle dengede tutmakta olduğu kaşığın içindeki sıvıya daldırdı. Ağır ağır pompayı geri çekti. Zehir hazneye nazlanmadan dolmaya başladı. Eli yeniden titremeye başladı. Terliyor, burnu akıyordu. Kolunu dirseğinin iç kısmını sıvazladı, sonra da tokatladı peş peşe. Tokatladı ki koyu yeşil ve mor halkalar arasından hala işe yarar ve bu maksatla kullanılabilir bir damar çıksın ortaya. İğneyi etine batırdı. Şırınganın pistonuna bastı. İlk anda bir ah etti. Böyle hafif cecik bir acıma, bir yanma tadıyla. Ve hemen ardından damarları bir büyüyle sonsuz dinginliği ve uysallığı tüm bedenine yaymaya başladı. Her şey geriye çekiliyordu. Hayat, kader, gam. Çok hoş bir hafifliğe bırakıyordu yerini. Her ne vardıysa hayatında. Zevkten büzüşüp kıvrıldı. Az sonra beyaz, seramik yüzündeki gülümseme biraz daha yayıldı. Kanına atılan kor damarlarında ilerledikçe başını geriye doğru atıyor. Saçlarını savuruyor yüzündeki gülümsemesi gibi aldığı o tarifsiz haz, aldığı o muazzam zevk de her yanına yayılıyordu. Zihni silik bir resim şeklinde kayboluyordu. Gitgide nefesi yakıcı, yanıcı bir hal alıyordu. Sonra karanlığın çöküşü geldi. Fakat içinde kayboldu, uyku hali değildi. Kanının akışı derisini karıncalandırıyordu. Derin bir sessizliğe gömüldü. Sonra yeniden her yer, yoğun, boğucu bir sessizliğe. Gözleri yere doğru çekilirken bu defa midesine bir hava deliği açıldı hissine kapıldı. Bir an, bir yüksekten düşüyormuş gibi hissetti kendini. Genzinde şimşekler çakıyordu. Kendisine zerk ettiği kaynar sıvı bir uyku ilacının etkisini aldı ya da o aldığını sandı. Beyni daha yavaş tepki vermeye başladı. Tüm vücudu gevşiyordu. Düşünme yetisi yavaşladı ve ılık bir su gibi akıp gitti zihni. Kalk kız, şöyle geç içeri geçelim artık seninle. Yeter keyif çattın dediğinde şişman adam, aradan geçen süreyi duvara çivili saatler bile hesaplayamazdı Nursel için. Adam onu sanki ölü bir kız çocuğunu kolundan kavramış da sürüyormuş gibiydi. Koşulsuz itaat eden Nursel, adamın çekiştirmelerinin peşinden yürümüyordu da sanki adımları önüne dökülüyordu. Gözleri neredeyse koyu griye kesmeye başlamıştı. Çekiştirme sonunda ön odadaki yer yatağının üzerine atıldığında son buldu. Gövdesi çarşafsız yatağın pis, nemli kumaşının üzerinde, kafası ise köpek postuna dönmüş halının kenarında kalmıştı. Sadece ara ara dilim dilim bölümleri algılıyordu. Onların da hangisinin gerçek, hangisinin hayal olduğunu hatırlayamayacaktı. Bilemiyor, tanıyamıyor, adını koyamıyordu. Kafatası gittikçe halının içine gömülüyor, önce saçlarını sonra başını örtüyordu halı adeta. Gittikçe dibine çekiliyor, batıyordu sert günlerin derinine. En son tavanın ötesindeki gökyüzünü seçebildi. Tıpkı bir kefen gibi, zihni sonsuz bir boşlukta asılı kalmıştı. Hiç ses ve ışık yoktu, sadece derin bir boşluk, yumuşaklık, ağırlıksızlık. Beden artık onu başıboş bırakmıştı, bedeni son bulmuş, zaman son bulmuştu. Artık sadece geniş bir soyutluktaki bedensiz, kaygan bir bilinçten ibaretti. Bir çift kaba saba elin elbisesini yırtarcası sıyırdığını, altındaki kilodunu koparırcasına çıkardığını, iyice kanı çekilmiş bacaklarını ve kalçalarını avuçladığını, adamın sallanan yağlı göbeğini, uzamış sert sakallarını, ekşi kokan tenini ve o kokuya özlem uyandıran çürük nefesini, sararmış donunu gördü, duydu Nursel. Çoktan börtülerle içine girmiş, kasılmalarla ve salyalarla kadın üzerine abanmıştı bile. Nasırlı, soğuk, pürüzlü kalın parmakların ufacık memeleri üzerinde dolaştığını, adamın tükürüklü ağzının kendi beyaz boynunda, pembeyi unutmuş yanaklarında ölüsünü öğütmüş boş bir mezar gibi açıldığını hissetti. Gözlerini araladı bir gayret. Meğer hem zemin hem de gökler aynı şekilde dönüyordu. Kadın adamın birine verince eksilir miydi ki? Odayı seyretti sonra, odasını, yerlerde kibrit çöpleri, jelatinli kağıtlar, boş kibrit kutuları, birkaç bira kutusu ve şişesi, devrilmiş dolu kül tablaları, tırtık ve kesik kağıt parçaları, sağda solda halının üstünde küller, ucu fazladan eğilmiş çay kaşıkları, dolu boş sigara paketleri, dipleri kapkara olmuş kahve fincanları vardı, içlerine sigaralar basılmış. Çerez tabakları, içlerinde yine küller, izmaritler, çekirdek kabukları ve toz yumakları vardı. Göz alabildiğine çöp doluydu her yer. Duvarlardaki rutubet izlerinden insan yüzleri ve insan elleri peyda oluyordu. Bakışları hüzünlü, saydam ve dolaylıydı. Gözlerini yumdu yeniden. Gerisi gözyaşlarına, sonra da bilinçsizliğe boğuldu. Bir an kendi içine kusacağını sandı. Tepesindeki ağırlık çekilince adamın işini bitirdiğini duyumsadı. Anlaşılmaz birkaç cümle işitti, kumaşın deriye sürtünme sesine tanık oldu. Kapı açıldı, kapı kapandı. Yine tek başına kaldı, kendi enkazıyla baş başa. ''Tanrım, orada çok mu yalnızsın?'' diyebildi ve gülmeye başladı. Uykuya dalması gülmesiyle sanki aynı ana denk gelmişti. İçeriden giderek kısılan bir çığlıkla unutmuş bir bebeğin ağlaması sürüyordu. Uyandığında havanın henüz kararmamış olması şaşırtmıştı Nursel'i. Doğruldu, kendini yokladı. Yoktu. Yine de kalkıp başı önde duvara kadar yürüdü, tepkisiz durdu. Ayak bileğine dolanmış iç çamaşırı hariç çırılçıplaktı hala. Önündeki duvarın var olduğunu biliyormuş gibi değildi. Başını kaldırmamıştı bile. Boynunu, başını kımıldatmadan, çevirmeden bütün bedeniyle yana döndü. Odanın kapısına doğru yürüdü ve çıktı. Hani böyle zemberekli oyuncak duvara çarpar da durur, yana döner ve devam eder ya, çokça da onun gibi. Yürüdü. Boyaları kabarmış duvarlara yaslanarak, arada bir durup gidemeden, geri dönmeye çalışarak ilerledi. Duvara tutunmamaya çalışıyor, yeniden yürümeye koyuluyordu. Sağ yanında beliren muslukları şıpırtılı ve ampulü patlak banyo kapısını araladı. Uzandı, elini yüzünü kir yapışığı sarı lavaboda yıkarken ansızın gider deliğinden borulara çekilip düştüğünü, oradan da akarsulara, denizlere, diplere daldığını hissetmeye başladı. Sarsıldı, sallandı yeniden. Yırtıcı bir solukla çekti, çıkardı başını sözüm ona derin sulardan. Oyalanmadan daha fazla, yüzünden damlayan sularla koridor boşluğundan arka odaya vardı. Kapıyı açtığında üzerindeki örtüleri açılmış olan bebeği ayırt edebildi. Ağlamaktan mosmor kesilmiş, sönmeye yüz tutmuş hıçkırıkları, tükenmiş nefesini bastırmıştı. Acıkmış herhalde diye düşünebildi anca. Çocuğu uyuşmuş bir hareketler bütünüyle kaptı, yerlerde sürüdüğü ayaklarıyla yeniden ön odaya yürüdü. Geldi, az evvel iğrenç bir adamın üzerinde tepindiği yer yatağına, kucağındaki çocukla çöktü kaldı. Bebeğin yüzünü çevirip sol memesine bastırdı. Öyle ki onu sanki kayıp hayallerine sarılıyormuş gibi bastırıyordu göğsüne. Bebeğin debelenmesiyle neden sonra kollarını gevşetti. Sonra bebeğin sütünü emmesine izin verdi. Bebek açlığının ızdırabıyla memeye var gücüyle asılıyor, henüz daha irade edemediği elleriyle de her nasılsa iki yanından annesinin göğsünü kavruyordu. Nursel bebeğini emzirdi. Emzirdi. Ona memesinden ne sunduğunu bilemeden sürüp gitti bu sızı veren vazife. Aynı vaziyette oturmaktan yorulduğu esnada başını eğip çocuğun tükenmek bilmez iştahına baktı. Sütünü emen bebeğin yanaklarının sedefleşmiş, incelmiş, bir balığın kini andıran derisiyle pembe boyası soyulmuş, kabuk kabuk, paslı kahverengi dudaklarının hemen yanında kendi memesinin üstünde bir şey gördü. Bir şey. Salya gibi, sümük gibi ıslak, yapışık, sarımtırak bir sıvı kütlesi sanki. Gözlerini yumdu, sonra yeniden açtı, elini uzattı, bebeğin dudaklarının kenarından parmağıyla sıyırdı o şeyi. Birazı bebeğin renksiz, zayıf yanaklarına bulaşmıştı. Parmağının ucunu gözlerine yanaştırdı. Döldü bu. Deminki pis herifin hayvani zevk artığı. Bazı kadınlara dokunulamaz, onlara sadece yaklaşılabilirdi. Vücutlarına girip çıksanız bile. Bebeği kenara itti. Sırt üstü uzandı Nursel. Doymamış bebek kıpırdandı ama fazla da direnemedi. Kadın hiçbir neden olmaksızın hayattan kopmuş, koparılmış, tabuttan bir yaşama tıkılmıştı. Şimdi artık derin korkularına bir de adaletsizlik duygusu karışıyordu. Neden ben? Sorusu bir solucan kadar tiksindirici şekilde sürünüyordu kafasında. Yüz çizgileri geriliyor, gözyaşları tomurcuklanıyordu. Ama dedi ağzında düş kırıklığının acı tadıyla. En baştan diyen kendi sesini duydu arkasından boğuk bir yankıyla. Çocukluk özlemi duydu sonra. Kendi çocukluğunun özlemi. Kopuk kopuk görüntüler halinde eski anılar geliyordu gözlerinin önüne. Kötüleştiğini duyumsadı. Geçmişi her hatırladığında midesi bulanıyordu. Bağlanma ihtiyacını, bağlılık duyma ihtiyacını kuvvetle hissettiğini. Ne anne ne baba geliyordu şimdi artık bağlılık duyabileceklerin başında. Hiç de gelmemişlerdi zaten. Kendi gücünden kuşku duymaksızın anne babasına duyacağı inanç ve güvene dayalı bağlılık. Başka sevdiklerine olan bağlılıklarını beslemiyordu, beslememişti. Bugüne dek hayatındaki bağlılıklar kuşku ve korkunun izlerini taşırdı. Karşılıklı güven duygusunu aşındıran boşluklardan ibaretti her biri. Ve kaç zamandır tek bir vuruştu hep. Fazla değildi ki istediği, özlediği, bağ bildiği. Sonra rahatlıyor, kaygı kıskacı gevşiyordu. Damarlarına yeniden sükunet doğuyordu. Şimdiki gibi tıpkı, eroinin davetine kulak asmadan edemezdi. Tüm acıları bir kaşığa koy, sonra öfkeyle karıştır, sonra da pis, çürümüş bir damara enjekte et, aynı şeyi tekrar tekrar yap, öleceksin ama acısız öleceksin. Saf ve acısız öleceksin diye tekrarladı kafasının içinde bir ses. Cennette acılar çekip cehennemde zevkler tatmakta uyuşturucusu. Sürekli pırpırlanan bir ekrandı zihni şimdi. Bağırmak istedi, bağıramadı. Kendisine zerk ettiği o şey dolayısıyla dili şişmişti. Bedeni ve ruhu en ufak zerresine kadar uyuşturucuya aitti. Her nefes alışverişinde yıpranmış bir tahttan sökülen çivi sesi çıkıyordu. Hep terk edilmişti. Nursel ise bu son oyunu kendisi için oynuyordu. O da kendisini terk edeceklerinin de sonunda biliyor, hatta istiyordu bunu. Uzanmış olduğu yer yatağında gözleri yumuluyordu yavaş yavaş. Her kadın gibiydi biraz. Hangi yatakta yatarsa yatsın, göreceği rüya aynıydı. Uyku ağır bastıkça bedeninin caddeleri, sokaklar olan damarları giderek sönüyor, göçüyordu. Kimi zaman herkesler uykudaymış da bir kendisi uyanıkmış gibi gelirken bazen de herkes uyanık da bir kendisi uyuyormuş gibiydi. Acının geçmesini istiyorsan belki bu kolaydı, istemiyorsan zordu ama kararsızsan işte o zaman imkansızdı. Uyudu sonunda Nursel. Güneş kader mahallesinin üzerinden kaçarken Nursel'in hayatı da yarım kalmış bir son sayfa bulmacası gibi buruşuk gazete sayfalarından birinin bir kenarında unutuluyordu. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 59.